Elimizde değil dedi baba. Onu hemen bulurlar. Biz de yasaları çiğnemekten dileğe gireriz. Yasalara karşı gelirsem başıma ne geleceğini biliyorsun. Doğru dedi baba. Bunu unutmuştum. Küreği John'dan alarak mezarı düzleştirdi. Kış gelince içeri çöker dedi. Ne yapalım dedi Tom. Kış geldiğinde biz çok uzaklarda olacağız. İyice ez, üstüne bir şeyler atarız. Domuzla patatesler hazır olunca aileler geri oturup yemeklerini yediler. Seslerini çıkarmadan ateşi seyrettiler. Dişleriyle bir parça domuz eti kopartan Wilson keyifli keyifli içini çekti. Domuz yemek ne güzel dedi. Şey diye açıklamaya girişti baba. Bir iki tane domuz yavrumuz vardı. Bari kesip de yiyelim dedik. Nasıl olsa satsak elimize bir şey geçmeyecekti. Yolculuğa alıştığımızda anne ekmek pişirebilirse ülkeye kamyonun arkasında iki fıçı domuzla varmak çok hoş olacak. Ne kadardır yoldasınız? Wilson diliyle dişlerini temizleyip yutkundu. Şanslı değildik dedi. Evden ayrılalı 3 hafta oldu. Ey tanrım, biz 10 gün içinde hatta daha da kısa bir zamanda Kaliforniya'ya varmayı tasarlıyorduk. Al söze karıştı. Bilmiyorum baba, arkamızdaki yükle belki oraya asla varamayız. Dağa tırmanmak zorunda kalırsak olanaksız bu. Ateşin başına bir sessizlik çökmüştü. Başları öne eğilmiş, ateşin ışığında saçları ve alınları görünüyordu. Işık kubbesinin üstünde yaz yıldızları zayıfça parıldıyor, günün sıcaklığı yavaş yavaş azalıyordu. Ateşten uzakta, şiltenin üstünde büyük anne, köpek yavrusu gibi hafifçe kıpırdandı. Başlar o tarafa döndü. ''Hadi Rosie Thorne, iyi bir kız ol da git büyük annenin yanına yat.'' dedi anne. ''Şimdi onun birine ihtiyacı var. Artık biliyor.'' Rose of Sharon ayağa kalktı. Şiltenin yanına gidip yaşlı kadının yanına uzandı. Alçak seslerinin mırıltıları kulaklarına dek geliyordu. ''İşin gülünç yanı.'' dedi Noah. ''Büyük babayı yitirmek duygularımda hiçbir şeyi değiştirmedi. Yine eskisi gibiyim. Eskisinden daha üzgün değilim.'' ''Aynı şey.'' dedi Casey. ''Büyük babayla eski yer. Onlar tek bir şeydi.'' Ne kadar yazık dedi Al. Neler yapacağını anlatmıştı. Üzümleri başının üstünde sıkıp sularını sakallarından aşağı nasıl akıtacağını. Oyun oynuyordu dedi Casey. Sanırım o bunun farkındaydı. Büyük baba bu gece ölmedi. Onu evinden ayırdığınız an öldü. Bundan emin misin diye haykırdı baba. Elbette diye devam etti Casey. Gerçi soluk alıyordu ama ölüydü. Büyük baba o toprağın insanıydı ve bunu biliyordu. Öldüğünü biliyor muydun diye sordu John amca. Evet dedi Casey, biliyordum. John ona dik dik baktı, yüzü dehşetle gerildi. Ve kimseye söylemedin. Neye yarardı diye sordu Casey. Belki biz bir şey yapabilirdik. Ne? Bilmiyorum ama... Hayır dedi Casey, hiçbir şey yapamazdınız. Yolunuz belirliydi ve büyük babaya o yolda yer yoktu. Acı çekmedi, hele bu sabahtan sonra hiç. O toprakla birlikte kaldı, toprağını bırakmadı. John amca derin derin iç çekti. ''Biz de kardeşim Willie'yi bırakmak zorunda kaldık.'' dedi Wilson. Başlar ona doğru çevrildi. ''İkimiz de 40 yaşlarındayız. O benden büyüktür. İkimiz de hiç araba kullanmamıştık. Birlikte gidip her şeyimizi sattık.'' Will bir araba satın aldı. Nasıl kullanacağını göstermesi için yanına bir de çocuk verdiler. Yola çıkmadan önceki öğleden sonra Will ile Minnie yenge otomobili denemeye gittiler. Will bir dönemece gelmiş, direksiyonu kıvıramayıp bir çite çıkmış. ''Ey Tanrı'nın cezası!'' diye bağırıp yanlışlıkla gaza basmış ve bir çukura düşmüş. İşte öyle kala kaldı. Satacak başka bir şey de yoktu, arabası da. Ama Tanrı için kendi suçuydu bu. Öylesine kızmıştı ki bizimle gelmek istemedi. Oturup küfretti. Şimdi ne yapacak? Bilmem, düşünemeyecek kadar öfkeli. Biz de bekleyemedik. Yalnızca 85 dolarımız vardı. Kalsaydık onu da yerdik. Arka tarafta bir dişli kırıldığında daha 150 kilometre gitmemiştik. Onarımı bize 30 dolara patladı. Sonra bir lastik aldık, ardından da bujilerden biri bozuldu. Seyri de hastalandı. 10 gün durduk, şimdi şu kahrolası araba yine bozuldu. Paramız da suyunu çekiyor. Kaliforniya'ya varıp varamayacağımızı bilmiyorum. Şu arabayı bir onarabilseydim ama arabadan hiçbir şey anlamam ki. Nesi var diye sordu Al önemsemez bir tavırla. Yürümüyor işte, çalışıyor, sonra hemen duruyor. Bir dakika sonra yeniden çalışıyor ama 1 metre gitmeden yine duruyor. Demek 1 dakika çalışıp duruyor. Evet efendim, ne kadar gaz verirsem vereyim bir türlü götüremiyorum. Giderek daha da kötü oldu, şimdi hiç yürümüyor. Al bir an için fazlasıyla olgun ve gururlu bir havaya büründü. Sanırım gaz borusu tıkanmış, ben açarım. Babasının da koltukları kabarmıştı. Araba konusunda epeyce beceriklidir dedi. Yardımınıza çok teşekkürler, sağ olun. İnsan bir şeyi onaramayınca kendini küçük bir çocuk gibi hissediyor. Kaliforniya'ya gidince kendime güzel bir araba alacağım. Belki o bozulmaz. Oraya vardığımızda, dedi baba, asıl sorun oraya varabilmek. Ama bu sıkıntıya değer, dedi Wilson. Meyve toplamak için ne kadar çok işçiye gerek duyulduğunu ve yüksek ücret verdiklerini anlatan el ilanları gördüm. Düşünün bir kez. O gölgeli ağaçların altında meyve toplamak, ara sıra da bir ısırık almak pek hoş olacak. Zaten o kadar çok meyve var ki, kimseye yediğinize bakmaz bile. Dolgun ücretle insan belki kendine bir parça toprak bile alabilir. Fazla mesai bile yapabilir. Kalıbımı basarım birkaç yıl içinde insanın kendine ait bir yeri olabilir. O el ilanlarını biz de gördük, dedi baba. İşte bir tanesi de burada. Cebinden cüzdanını çıkartıp içinden katlanmış portakal renkli bir el ilanı çıkardı. Siyah harflerle, Kaliforniya'da bezelye toplayıcıları aranıyor. Bütün mevsim iyi ücret, 800 kişi isteniyor, diye yazılıydı. Wilson merakla kağıda baktı. Hey, bu benim gördüğümün aynısı, tıpkısı. Acaba 800 kişi bulmuşlar mıdır dersiniz? Bu Kaliforniya'nın bir bölümü, dedi baba. Orası en büyük ikinci eyalet. Diyelim ki 800 kişi buldular. Daha bir sürü yer var. Ben zaten meyve toplamaya can atıyorum. Demin senin de dediğin gibi, ağaçların altında meyve toplamak. Çocuklar bile hoşlanır bu işten. Al birden ayağa kalkıp Wilson'ın arabasının yanına gitti. Bir an içeri baktıktan sonra geri döndü. Bu gece onu aramazsın, dedi Wilson. Biliyorum, sabaha bakarım. Tom dikkatle genç kardeşine bakıyordu. Ben de aynı şeyi düşünüyordum, dedi. Ne düşünüyorsunuz, diye sordu Noah. Tom da Al'da susuyorlar, önce ötekinin konuşmasını bekliyorlardı. Onlara sen söyle, dedi Al sonunda. Şey, belki bir işe yaramaz. Belki de Al'la aynı şeyi düşünmüyoruz ama yine söyleyeyim. Bizim yükümüz çok fazla ama Bay ve Bayan Wilson'ın fazla yükleri yok. Eğer birkaçımız onların kamyonuna binip onların hafif yüklerini bizim kamyona atarsak, makasları kırmadan dağlara tırmanabiliriz. Ben de Al da arabadan anlıyoruz. Sanırım onların arabasını çalıştırabiliriz. Yolda birlikte gideriz. Bu da herkesin işine gelir. Wilson sıçradı. Tabii ki, ne güzel. Elbette bundan onur duyarız. Kuşkusuz duyarız. İşitiyorsun ya Seyri. Çok güzel olur, dedi Seyri. Size yük olmaz mıyız? Hayır, olmazsınız, dedi baba. Yük falan olmazsınız. Üstelik bize yardımınız dokunur. Wilson huzursuzca yerine oturdu. Şey, bilmem ki. Ne oldu, istemiyor musun yoksa? Anlayacağınız, yalnızca 30 dolarımız kaldı. Size yük olmak istemem. Yük olmazsınız, dedi anne. Hepimiz birbirimize yardım ederiz. Böylece Kaliforniya'ya varırız. Wilson büyük babanın gömülmesine yardım etti. Birden sustu. Aralarındaki ilişki açıktı. O araba rahat rahat 6 kişi alır, diye haykırdı Al. Ben kullanırım. Roses Horn, Connie ve büyük anneyi yanımıza alırız. Yükü de kamyonun arkasına koyarız. Ara sıra da yer değiştiririz. Sırtından bir yük kalktığı için rahatlamış, avazı çıktığınca bağırarak konuşmaya başlamıştı. Utanarak gülümsediler ve yere baktılar. Baba parmaklarının ucuyla yerdeki toza dokundu. Anne çevresinde portakal ağaçları olan beyaz bir ev istiyor, dedi. Bir takvimde resmini görmüş. Yine hastalanırsam siz yolunuza devam edersiniz, dedi Seyri. Size yük olmayız. Anne dikkatle Seyri'ye baktı ve acıyla kırışan yüzünü, bitkin gözlerini ilk kez gördü. Sizin de oraya varmanızı sağlayacağız, dedi. Yardım önerinizi geri çeviremeyeceğinizi kendiniz söylediniz. Seyri kırışık ellerini ateşin ışığında inceledi. Bu gece biraz uyumamız gerek. Sonra ayağa kalktı. Sanki büyük baba yıllarca önce ölmüş gibi, dedi anne. İki aile rahatça esneyip tembel tembel yatmaya gitti. Anne teneke tabakları çamurla ovup un çuvalıyla yağlarını sildi. Ateş söndü, yıldızlar daha aşağı indi. Otoyoldan artık daha az araba geçiyordu. Ama nakliye kamyonları hala düzenli aralıklarla yeri sarsıp duruyordu. Çukurda yıldızların ışığı altında arabalar zar zor görülüyordu. Yolun aşağısındaki benzin istasyonunda bağlı bir köpek avladı. Aileler uykuya dalmış, cesaretlenen tarla fareleri şiltelerin arasında dolaşmaya başlamıştı. Bir tek Seyri Wilson uyanıktı. Yıldızlı gökyüzüne bakıp acısını dindirmek için kollarını sertçe vücuduna bastırdı. 14. Bölüm. Başlayan değişimin sürdüğü batı eyaletleri fırtınadan önceki atlar gibi sinirliydi. Değişimi sezinleyen ama değişimin türü konusunda hiçbir fikri olmayan büyük toprak sahipleri sinirliydi. Karşılarına çıkan ilk şeye, genişleyen hükümete, gelişen işçi birliklerine saldırdılar. Yeni vergilere, yeni planlara saldırdılar. Bunların neden değil sonuç olduğunu bilmiyorlardı. Neden değil sonuç. Neden değil sonuç. Nedenler derinde ve basitti. Nedenler milyonla çarpılan bir midenin açlığıydı. Milyonla çarpılan tek bir ruhun açlığı, mutluluk ve güven açlığıydı. Gelişme, çalışma, yaratma sancılarıyla kıvranan milyonlarca kas ve beyindi. insanın açık, belirli son görevi. Çalışma ağrıları çeken kaslar, tek bir gereksinmenin ötesini yaratma sancıları çeken beyinler. İnsan budur işte. Bir duvar, bir ev, bir baraj yapmak. İnsandan duvara, eve, baraja bir şeyler katmak ve duvardan, evden, barajdan insana bir yarar sağlamak. Yük kaldırarak kasları güçlendirmek, düşünerek biçimlenmek. Evrendeki organik ya da inorganik herhangi bir maddenin tersini, insan yaptığı işi aşar. Kavramlarının basamaklarını tırmanır, başarılarının önüne geçer. İnsan için bunu söyleyebilirsiniz. Kuramlar değişip yıkıldığında ya da ulusal, dinsel, ekonomik düşüncenin dar karanlık yolları, okullar, felsefeler gelişip parçalandıklarında insan kimi zaman acıyla, kimi zaman yanılgıya düşerek ileri doğru uzanmaya çalışır. Öne doğru bir adım atınca geri kayabilir. Ama yalnızca yarım bir adımdır. Asla tam bir geri adım değil. Bunu söyleyebilir, bilebilirsiniz. Siyah uçaklardan pazar yerlerinin üstüne bombalar atıldığında, mahkumlar domuzlar gibi öldürüldüğünde, ezilen vücutlar tozun içinde sürüklendiğinde bundan emin olabilirsiniz. Eğer ileri doğru bir adım atılmasaydı, bu yolda çekilen acılar canlı olmasaydı, bombalar düşmez, boğazlar kesilmezdi. Bombaların artık düşmediği ama bombacıların hala yaşadıkları dönemden korkun. Çünkü her bomba savaş ruhunun ölmediğinin kanıtıdır. Grevlerin kesildiği ama büyük patronların yaşadığı dönemlerden korkun. Çünkü ezilen her küçük grevleri doğru atılan adamın kanıtıdır. Çünkü ezilen her küçük grev ileri doğru atılan adamın kanıtıdır. Şunu da unutmayın, insanoğlu bir kavram için savaşmadığı, uğrunda ölmediği zaman felaket gelip çatmıştır. Çünkü bu tek nitelik insanoğlunun temelidir ve evrende belirleyicidir. Başlayan değişimin sürdüğü batı eyaletleri sinirliydi. Texas, Oklahoma, Kansas'la Arkansas, New Mexico, Arizona, Kaliforniya. Bir aile toprağını bırakıyordu. Baba bankadan borç para almıştı. Banka şimdi toprağı istiyordu. Toprak şirketi, toprak sahibi olan banka, toprağında aileler değil traktörler istiyor. Traktör kötü mü? Uzun yarıkları açan güç yanlış mı? Eğer bu traktör bizim olsaydı her şey ne güzel olurdu. Benim değil, bizim. Eğer bizim traktörümüz bizim toprağımızda uzun yarıklar açsaydı ne güzel olurdu. Benim toprağım değil, bizim. Bizim olduğu zamanlar toprağı ne denli sevdiysek traktörü de o denli sevebilirdik. Ama bu traktör iki şey yapıyor. Hem toprağı kazıyor hem de bizi toprağımızdan atıyor. Traktörle tank arasında çok az bir fark var. İkisi de insanları kovuyor. Gözlerini korkutuyor, canlarını yakıyor. Bunu düşünmeliyiz. Bir insan, bir aile topraktan kovuluyor. Bir külüstür araba batıya giden otoyolda gacır gucur ilerliyor. Toprağımı yitirdim. Tek bir traktör toprağımı aldı. Yalnız ve şaşkınım. Ve gece bir aile çukurun içinde kamp kuruyor. Başka bir aile geliyor, çadırlar ortaya çıkıyor. İki erkek çömeliyor, kadınlar ve çocuklar dinliyor. Değişimden ve devrimden korkan sizler, işte düğüm burada. Yan yana çömelmiş bu iki adamı ayırın. Onların birbirinden nefret etmesini, korkmasını, kuşkulanmasını sağlayın. İşte korktuğunuz şeyin merkezi burada. İki gametin birleşmesiyle oluşan hücre bu. Çünkü burada toprağımı yitirdim. Yok artık. Bir hücre ikiye bölünüyor ve her bir parçasından sizin nefret ettiğiniz şey gelişiyor. Toprağımızı yitirdik. Tehlike burada işte. Çünkü iki adam tek bir adam kadar yalnız ve şaşkın değil. Ve işte bu ilk bizden daha tehlikeli şeyler oluşuyor. Biraz yiyeceğim var. Artı benim hiç yiyeceğim yok. Eğer bu problemin sonucu bizim biraz yiyeceğimiz var ise iş yoluna girmiş, hareket başlamış demektir. Şimdi biraz çarpma yapalım. Bu toprak, bu traktör bizim. Çukurun dibinde yan yana çömelmiş iki adam, yanan ateş, tek bir kaptan yenen yemek, sessiz, gözleri mermer parçalarını andıran kadınlar. Arkada akıllarının almadığı sözcükleri ruhlarıyla dinleyen çocuklar. Gece ilerliyor. Bebek soğuk almış. Şu battaniyeyi al. Yündür. Annemin battaniyesiydi. Al da bebeğin üstünü ört. İşte bombalanacak şey bu. Benden bize doğru gidişin başlangıcı bu. Eğer insanların sahip olmaları gereken birçok şeye sahip olan sizler bunu anlayabilirseniz kendinizi kurtarabilirsiniz. Eğer nedenleri sonuçlardan ayırabilir, Paine'in, Marx'ın, Jefferson'ın, Lenin'in neden değil sonuç olduğunu anlayabilirseniz kurtulabilirsiniz. Ama bunu bilemezsiniz. Çünkü sahip olma niteliği sizi her zaman bende bırakır ve sonsuza dek sizi bizden ayırır. Başlayan değişimin altında batı eyaletleri değişiyor. Gereksinme kavramın, kavram eylemin uyarıcısı. Yarım milyon insan ülke üzerinde göç ediyor. 1 milyon kadarı da yola dökülmeye hazır. 10 milyon yavaş yavaş huzursuzlaşmaya başlıyor. Ve traktörler çifte bıçaklarını döndürerek boş toprağa yarıyor. 15. Bölüm. 66 boyunca hamburger büfeleri, Al ile Susie'nin yeri, Carl'da öğle yemeği, Joe ile Minnie, Will'in yemekleri, yataklı, duşlu kulübeler. Önde iki benzin pompası, perdeden bir kapı, uzun bir bar, tabureler, ayak koymak için uzun bir trabzan. Kapının yanında 3 para makinesi, camlarının ardında 3 kolun getireceği zenginlik görünüyor. Onların yanında döner platforma her an düşüp dans müziği çalınmaya hazır, pasta gibi üst üste plakaların yığıldığı parlak bir pick-up. Tipi tipi tin. Anı için teşekkürler. Bing Crosby, Benny Goodman. Tezgahın bir ucunda üstü kapalı bir kutu. Şekerli öksürük damlaları. Uykusuz denilen kafein, sülfatlar, şekerler, sigaralar. Tıraş bıçakları, aspirin, bromoseltzer, alkaseltzer. Duvarlar banyo yapan kızların beyaz mayolar giyen, ellerinde bir Coca-Cola şişesi tutarak gülümseyen, iri göğüslü, ince kalçalı, bal mumu suratlı sarışınların bulunduğu afişlerle süslenmiş görüyor musunuz? Coca-Cola ile neler kazanıyorsunuz? Uzun bar, tuzluklar, biberlikler, hardal kutuları, kağıt peçeteler. Tezgahın arkasında bira muslukları. Onların da arkasında içindeki kahve düzeyini gösteren cam göstergeleriyle üstünden buharlar tüten parlak kahve kavanozları. Ve tel kafesler içinde pastalar. Dörtlü piramitler biçiminde yerleştirilmiş portakallar. Küçük kızarmış ekmek kümeleri, patlamış mısır. Parlak mika ile çerçevelenmiş kartların üstünde yazılar. Annenizin yaptığı gibi pastalar. Verisiye insanları düşman yapar. Biz dost olalım. Hanımlar da sigara içebilir ama izmariti attığınız yere dikkat edin. Yemeğinizi burada yiyin. Evde karınızla oynaşın. Öteki uçta ocaklar, yahni patates tencereleri. Tavalar, biftekler, kesilmeye hazır bekleyen kızarmış domuzlar. Tezgahın arkasında orta yaşlı, kıvırcık saçlı, terleyen yüzünde ruju ve pudrasıyla Minnie ya da Suzy ya da Mae. Alçak sesle siparişleri alıyor. Tavus kuşunun çığlığını andıran bir sesle bunları aşçıya iletiyor. Tezgahın tozunu alıyor, parlak büyük kahve kavanozlarını parlatıyor. Aşçı beyaz gömleği ve yakasının içinde Joe ya da Carl ya da Al. Beyaz alnının üstünde boncuk boncuk olmuş terler. Başını kaldırıp her yeni girene şöyle bir bakıyor. Tavayı siliyor, hamburgerleri eliyle yoğuruyor. Maya'nın siparişlerini alçak sesle bir daha söylüyor. Tavayı siliyor, elindeki bezle yağını alıyor. Sessiz. Tam patlayacakken gülümseyen yüzüyle Maya bir çıkar yoldur. Geçmişe bakan gözleriyle hep gülümser. Özellikle kamyon şoförlerini. Onlar buranın bel kemiğidir. Müşterilerin bulunduğu yer, kamyonların durduğu yerdir. Kamyon şoförlerini kandıramazsınız. Onlar bilirler. Siparişleri onlar verir. Bir bayat kahve yutturmaya kalkın hemen çekip giderler. Güzel davranırsanız geri gelirler. Maya kamyon şoförlerini elinden geldiğince sevimli gülümsemeye çalışır. Biraz kırıtır, saçlarının arkasına düzeltmek için kollarını kaldırır. Böylece göğüsleri daha dik görünür. Gülüp şakalaşarak gününü geçirir. Al hiç konuşmaz. Onun müşterilerle bağlantısı yoktur. Kimi zaman yapılan bir şakaya adet yerini bulsun diye gülümser ama asla kahkaha atmaz. Ara sıra Mai'nin neşeli sesini işitince başını kaldırır bakar. Sonra yine bir bıçakla tavadaki yağı kızartır. Hamburgerleri bastırır, kızaracak çörekleri tavaya yerleştirir. Tavadaki kavrulmuş soğanları bir kaşıkla alır, etin üstüne koyar. Eliyle yeniden bastırır. Kızarmış ekmeklerden birini etin üstüne yerleştirir. Ötekini tereyağı sürer, kenarına da bir parça turşu koyar. Ekmeği hamburgere bastırarak bıçağı etin altına sokar, ters yüz eder. Tereyağlı ekmeği en üste yerleştirdikten sonra hazırlanan hamburgeri bir tabağa alır. Çeyrek hıyar turşusu iki siyah zeytin sandviçi süsler. Al tabağı tezgahın üstünü kaydırarak atar. Tavasını bıçağıyla kazır, ters ters yani tenceresine bakar. 66'nın üstünden vızır vızır geçen arabalar. Plakalar. Maz, Ten, R-I-N-Y, V-T, Ohio. Batıya gidiyorlar. 90-100 yapan güzel arabalar. İşte bir tane kort gidiyor. Sanki tekerleklerin üstünde bir tabut. Aman tanrım nasıl da geçiyorlar. Şu Lassalle'i gördün mü? Tam bana göre. Lassalle'lere bayılıyorum. Madem gözün o kadar yükseklerde, Kadilla annesi var. Hem daha büyük hem daha hızlı. Ben olsam zefir alırdım. Belki bir servetin üstünde gitmiyorsun ama hem lüks hem de hızlı. Bana bir zefir verin. Kahkahalarla gülebilirsiniz ama ben Buick Puig alacağım. Bana yeter. O zifir kadar pahalı ama o kadar sağlam değil. Umurumda değil. O Henry Ford denilen herifle alışveriş yapmak istemiyorum. Hiç hoşlanmıyorum namussuzdan. Kardeşim yanında çalışıyordu. Anlattıklarını işitmeliydin. Zefir Sağlam. Otoyolda büyük arabalar. Saçlarının, gözlerinin, dudaklarının, tırnaklarının, kaşlarının, kirpiklerinin, göz kapaklarının rengini değiştiren, siyah, pembe, kırmızı, beyaz, yeşil, parlak boyaların, kokuların, kremlerin içinde sıcaktan bunalan aygın baygın hanımefendiler. Bağırsakları çalıştıracak yağlar, tohumlar, ilaçlar. Cinsel ilişkileri güvenli, kokusuz yapacak şişeler, şırıngalar, ilaçlar, pudralar, sıvılar, pelteler. Mide bulandırıcı bir sürü ıvır zıvır. Gözlerinin çevresinde yorgunluk, ağızlarının kenarında hoşnutluk çizgileri, sarkık göğüsler, lastik korselerin içinden ezilen mideler, baldırlar ve soluyan ağızlar. Güneşten, rüzgardan ve dünyadan hoşlanmayan, yemekten ve yorgunluktan kaçınan, onları nadiren güzelleştiren ama sürekli olarak yaşlandıran zamandan nefret eden sert bakışlı gözler. Yanlarında ince takım elbiseler ve panama şapkaları giyen şiş göbekli ufak tefek adamlar. Kaygılı, huzursuz bakışlı, şaşkın, temiz pembe beyaz adamlar. Kaygılılar çünkü formüller işlemiyor artık. Güvenliğe susamışlar ama yine de onun yeryüzünden gitip gittiğini seziyorlar. Yakalarında öteki kaygılı küçük adamlarla birlikte gittikleri kulüplerin rozetleri var. Toplanıp da yaptıkları işin çok iyi bildikleri gibi ince bir hırsızlık değil soylu bir şey olduğunu, aptallık kayıtlarına karşın iş adamlarının zeki olduklarını, sağlam iş ilkelerine karşın iyi yürekli ve cömert olduklarını, tüm tek düzeliğine karşın zengin bir yaşam sürdüklerini ve artık korkmayacakları zamanın yaklaştığını anlattıkları kulüplerin rozetleri var. Ve bu ikisi Kaliforniya'ya gidiyor. Beverly Wilshire Oteli'nin lobisinde oturup geçip giden insanları kıskançlıkla izleyecek, dağlara, dikkat edin dağlara ve büyük ağaçlara bakacaklar. Erkeğin gözleri kaygılı olacak, kadınsa güneşin cildini kuruttuğunu düşünecek. Pasifik Okyanusu'na bakacak ve hiçbir şeye karşı 100 bin dolarına bahsi girerim ki sandığın kadar büyük değil diyecek. Ve kadın kumsaldaki dolgun dipdiri vücutları kıskanacak. Eve döndüklerinde dostlarına hava atabilmek için Kaliforniya'ya gidecekler. Trocadero'da falancayla filanca yanımızdaki masada oturuyorlardı. Çekilmez bir kadın ama çok güzel giyiniyor diyebilmek için. Ve erkek, orada işi iş adamlarıyla konuştum. Beyaz Saray'dakini başımızdan atana dek hiçbir değişiklik olacağını sanmıyorlar diyecek. Güvenilir birinden öğrendim. Kadın Frengili'ymiş biliyor musun? O Warner filminde oynuyordu. Adamın dediğine bakılırsa artist olabilmek için onunla bununla yatmış. Sonunda istediğini elde etmiş işte. Ama kaygılı gözler asla yatışmıyor. Aşağı sarkık ağız neşeli bir havaya bürünemiyor. Büyük araba 90'la gidiyor. İçecek soğuk bir şey istiyorum. İleride bir yer var duralım mı? Acaba temiz midir? Bu ıssız ülkede bulabileceğin kadar temizdir. Belki bir şişe soda iyi gelir. Büyük araba gıcırdayarak yol kıyısında duruyor. Kaygılı şişman adam karısının dışarı çıkmasına yardım ediyor. Büyük araba gıcırdayarak yol kıyısında duruyor. Kaygılı şişman adam karısının dışarı çıkmasına yardım ediyor. İçeri girdiklerinde Bayne'nin gözleri bir an onlara takılıp sekiyor. Alt tavasından gözlerini kaldırıp bakıyor, sonra yeniden önüne indiriyor. Bütün içecekleri 5 centlik soda, o da bir işe yaramaz. Kadın 6 tane kağıt peçete kullanıp yere atar. Adam boğulacak gibi olur, suçu da Maide bulur. Kadın burnuna kokmuş et kokusu gelmiş gibi ortalığı koklar, sonra çekip giderler. Ve herkese de batıdaki insanların suratsız olduğunu söylerler. Al ile yalnız kaldıklarında Maide, onlardan geçmişi boklular diye söz eder. Kamyon şoförleri. Onlar başka. Bak büyük bir nakliyat kamyonu geliyor. İnşallah dururlar. O geçmişi boklulara unuttururlar. Al, ben Albuquerque'deki otelde çalışırken her şeyi çalarlardı. Hele o büyük arabalılar. En büyük hırsız onlardı. Havluları, gümüşleri, sabunlukları alıp götürürlerdi. Bir türlü anlamazdım. O büyük arabaları ve eşyaları nasıl alıyorlar sanıyorsun? Derdi Al huysuzca. Onlarla mı doğuyorlar? Senin asla hiçbir şeyin olmayacak. Nakliyat kamyonu bir şoför ve rahatlama. Durup bir fincan java içsek ne dersin? Burasını bilirim. Program nasıl? O, epey öndeyiz. Çek öyleyse. İçeride fıstık gibi eski bir savaş atı var. Ve de iyi java. Kamyon kıyıya yanaşır. Adamlar haki sürücü pantolonları, çizmeye kısa ceket ve parlak kenarlı asker şapkaları giyerler. Kapı açılır. Nasılsın May? Koca Bill değil mi bu? Ne zaman çıktın yola? Bir hafta önce. Öteki adam pikaba bir nikel atar. Plağın döner platforma inişini izler. Şarkıcının sesi altın gibi. Sensiz boş bu şehir. Kalmadı hayatın anlamı. Yıllar geçti aradan. Almadın sokakların tadını. Ve kamyon sürücüsü May için şarkıyı sürdürdü. Yıllar geçti aradan. Olmadın sokakların kadını. May güler. Arkadaşın kim Bill? Bu işte yeni galiba değil mi? Diğeri para makinesine bir nikel atar. 4 dolar kazanıp alır. Tezgaha yaklaşır. Ne istiyorsunuz? Ah, bir bardak java. Neli pastalar var. Muzlu, ananaslı, çikolatalı ve elmalı. Elmalı olsun. Dur, şu büyük neli. Mayayı çıkartıp koklar. Muzlu. Bir parça kes. Büyükçe bir parça olsun. Para makinesinin başındaki adam 2 olsun diyor. Peki 2 olsun. Yeni fıkralar var mı Bil? Bir tane var. Ama bir bayanın önünde olduğunu unutma. Yok canım, o kadar açık saçık değil. Çocuk okula geç gelir. Öğretmen neden geç kaldın diye sorar. İneği çiftleştirmeye götürdüm der çocuk. Baban yapamaz mıydı bu işi diye sorar öğretmen. Yapardı yapmasını ama boğa kadar iyi değil der çocuk. Maya tiz kahkahalar atar. Tahtanın üstünde dikkatle soğanları doğrayan al başını kaldırıp bakar, gülümser ve başını yine önüne eğer. Kamyon şoförleri iyidir. Her biri Maya'ya bahşiş olarak bir çeyreklik bırakır. Pastayla kahve için 15 sent, Maya için 25 sent. Üstelik ona asılmaya da kalkmazlar. Taburelerin üstünde yan yana oturuyorlar. Kaşıklar kahve fincanlarına dalıp çıkıyor. Gün geçip gidiyor. Ve al tavasını kazıyarak dinliyor ama konuşmaya katılmıyor. Bing Crosby'nin sesi susuyor. Plak yeniden kümedeki yerine dönüyor. Mor ışık sönüyor. Bütün bu mekanizmayı çalıştıran, Bing Crosby'ye şarkı söyleten, orkestraya müziği çaldıran nikel durduğu noktadan kazancın biriktiği kutuya düşüyor. Çoğu paraların tersine bu nikel gerçekten bir iş yapmış. Bir tepkinin fiziksel sorumlusu olmuştur. Kahve kavanozunun kapağından buhar fışkırıyor. Buz makinesinin kompresörü bir süre tek düze bir ses çıkartıp sonra duruyor. Köşedeki pervane ılık havayı odaya yayarak başını ileri geri sallıyor. 66. otoyolda arabalar vızır vızır geçiyor. Bir süre önce Massachusetts'ten bir araba durmuştu burada dedi Maya. Koca Bill fincanı tepesinden tuttu. Kaşığı işaret parmağıyla orta parmağının arasında kaldı. Soğutmak için üfledi. Sen asıl 66'yı görmeliydin. Bütün ülkeden gelen arabalarla dolu. Hepsi batıya gidiyor. Daha önce hiç bu kadar çoğunu görmemiştim. Kim bilir içlerinde ne fıstıklar vardır. Bu sabah feci bir enkaz gördük dedi arkadaşı. Kocaman bir otomobildi. Basık, krem renkli, özel olarak yapılmış enfes bir Cadillac'tı. Kamyonla çarpışmış. Radyatör şoförün oturduğu yere dayanmıştı. Herhalde 120-130'la gidiyordu. Direksiyon adamı öyle bir saplanmış ki herif çengele takılı kurbağaya dönmüş. Kız gibi arabaydı. Ama şimdi 5 para etmez. Adam arabada yalnızmış. Al başını kaldırıp baktı. Kamyona bir şey olmuş mu? Kamyon falan değildi aslında. Hani o ikiye bölünen arkasız sobalarla, tencerelerle, yataklarla, çocuklarla ve tavuklarla dolu arabalardan biriydi. Biliyorsunuz batıya gidiyorlar. Adam 120 ile bize yaklaştı. Tam solluyordu ki karşıdan gelen kamyonla çarpıştı. Kör gibi gidiyordu. Hey tanrım. Ortalık bir anda yataklarla, tavuklarla, çocuklarla doldu. Çocuklardan biri öldü. Ömrümde hiç öylesine bir karmaşa görmemiştim. Yol kıyısına yanaştık. Kamyonu süren yaşlı adam olduğu yerde durmuş, ölü çocuğa bakıyordu. Ağzından tek bir sözcük çıkmıyordu. Aptallaşmıştı. Bir anda bütün yol batıya giden ailelerle doldu. O kadar insanı hiçbir arada görmemiştim. Gittikçe kötüleşiyor. Acaba bütün bu insanlar hangi cehennemden geliyorlar? Ben asıl nereye gittiklerini merak ediyorum dedi May. Arada sırada benzin almak için buraya uğrarlar ama başka hiçbir şey satın almazlar. Onların çoğunun hırsız olduğunu söylüyorlar. Bizim görünürde pek bir şeyimiz yok. Bizden bir şey çalmadılar. Pastasını çiğneyen koca Bill pencereden dışarı yola baktı. Mallarını toplasan iyi olur. Sanırım birkaçı buraya geliyor. 1929 Neş ağır ağır otoyoldan çıktı. Arkası tavana kadar bohçalarla, kapkacakla doluydu. Arabanın en üstünde bir yatak ve katlanmış bir çadır duruyordu. İki oğlan çocuğu eşyaların üstüne oturmuşlardı. Çadır direkleri çamurluklara bağlanmıştı. Araba benzin pompalarının önünde durdu. Siyah saçlı, sert yüzlü bir adam ağır ağır dışarı çıktı. Tepedeki iki oğlan da kayarak aşağı indiler. ''Biraz su alabilir miyiz bayan?'' diye sordu adam. May'nin yüzünde bir sıkıntı belirdi. ''Alabilirsin elbette.'' dedi. Başını çevirirken alçak sesle fısıldadı. ''Gözümü hortumdan ayırmayacağım.'' Radyatör kapağını ağır ağır açıp hortumu içine sokan adamı seyretti. Arabanın içinde sarı saçlı bir kadın, ''Buraya getirebilir misin?'' diye sordu. Adam hortumu çıkartıp radyatör kapağını kapattı. Küçük oğlanlar hortumu ondan alıp başlarına diktiler ve kana kana su içtiler. Adam siyah yağlı şapkasını çıkartıp garip bir utangaçlıkla kapının önünde durdu. ''Acaba bize bir somun ekmek satabilir misiniz bayan?'' ''Burası bakkal dükkanı değil.'' dedi May. ''Bizim ancak sandviç yapacak kadar ekmeğimiz var.'' ''Biliyorum bayan.'' dedi Beriki ısrarlı bir alçak gönüllülükle. ''Bize ekmek gerek. Hiçbir yerde bulunmadığını söylediler.'' ''Elimizdeki ekmeği satarsak biz ekmeksiz kalırız.'' dedi May kararsız bir sesle. ''Açız.'' dedi adam. Neden sandviç almıyorsunuz? Güzel sandviçlerimiz, hamburgerlerimiz var. Kuşkusuz bunu biliyoruz bayan. Ama alamayız. 10 sente hepimizin karnını doyurmamız gerek. Ve utanarak ekledi. Çok az paramız var. 10 sente ekmek alamazsınız dedi Maya. Bizde yalnız 15 sentlik ekmekler var. Al arkadan homurdandı. Tanrı aşkına Maya, uzun etme de ver şu ekmeği. Ekmek kamyonu gelmeden ekmeğimiz biter. Biterse biter dedi Al. Ve başını öne eğip karıştırdığı patates salatasına ters ters baktı. Maya tombul omuzlarını silkti, başına neler geldiğini anlatmak istercesine dönüp kamyon şoförüne baktı. Kapıyı açık tuttu ve adam beraberinde ter kokusuyla birlikte içeri girdi. Çocuklar da ardı sıra gelip hemen karamela kavanozunun başına üşüştüler. İstekle, arzuyla, umutla değil, böyle şeylerin var olabileceğini şaşarak karamelalara diktiler gözlerini. Aşağı yukarı aynı boydaydılar. Yüzleri de birbirine çok benziyordu. Biri ayak parmaklarıyla tozlu dizini kaşıdı. Bir iki bir şeyler fısıldadı ama kollarını öylesine dikleştirdiler ki önlüklerinin cebindeki sıkılı yumrukları fark edilebiliyordu. Maya çekmeceyi açıp kağıda sarılı bir somun ekmek çıkardı. İşte 15 sentlik ekmek bu. Adam şapkasını yeniden başına geçirdi. Değişmeyen alçak gönüllülüğüyle. Acaba 10 sentlik bir parça kesemez misiniz dedi. Tanrı aşkına Maya, ver şunlara ekmeği diye hırladı Al. Adam Al'a döndü. Hayır, yalnızca 10 sentliğini satın almak istiyoruz. Kaliforniya'ya gidebilmek için her bir sentin hesabını yapmalıyız bayım. Ekmeği 10 sente alabilirsiniz dedi Maya boyun eğerek. Bu size kazık atmak olur bayan. Alın, Al almanızı istiyor. Kağıda sarılı ekmeği tezgahın ucuna etti. Adam arka cebinden deri bir kese çıkartıp ipini çözdü. Gümüş paralarla, yağlı banknotlarla doluydu içi. Bu kadar eli sıkı olmamız garip görünebilir dedi özür dilercesine. Daha önümüzde 1500 kilometrelik yolumuz var. Oraya varıp varamayacağımızı bilmiyoruz. Parmaklarını keseye sokup bir 10 sentlik bulup çıkardı. 1 sentle birlikte çıkmıştı. Tam 1 senti geri sokacaktı ki gözleri karamela kavanozunun önünde dona kalmış çocuklara ilişti. Ağır ağır yanlarına gitti. Kavanozun içindeki uzun naneli şekerleri göstererek "Bunlar 1 sent mi bayan?" diye sordu. Maya yanlarına gidip baktı. "Hangileri?" "İşte şu çizgili olanlar." Çocuklar soluk almadan gözlerinin içine bakıyorlardı. Ağızları yarı açık, hemen hemen çıplak olan vücutları kas katıydı. ''Ha onlar mı? İki tanesi bir sent.'' ''Öyleyse iki tane verin bayan.'' Bakır parayı dikkatle tezgahın üstüne koydu. Çocuklar rahatlayarak derin bir oh çektiler. Maya şekerleri kavanozdan çıkardı. ''Alın.'' dedi adam. Çekinerek uzanıp birer şeker aldılar ve hiç bakmadan ellerini yanlarına indirdiler. Birbirlerine baktılar ve dudaklarının kenarları utangaç ve sert bir gülümsemeyle kıvrıldı. ''Teşekkürler bayan.'' Adam ekmeği alıp kapıya doğru yürüdü. Oğlanlar da sıkıca bacaklarına bastırdıkları kırmızı çizgili şekerleriyle onu izlediler. Maymun gibi ön koltuktan yükün üstüne sıçradılar ve bir anda gözden silindiler. Adam yerine geçip arabayı çalıştırdı. Bir motor gürültüsü ve mavi dumanla eski Neş otoyola çıkıp batıya doğru yoluna devam etti. Lokantanın içinde kamyon şoförleri Maya ve Al arkalarından baka kaldılar. Koca Bill geriye doğru kaykıldı. ''O şekerlerin çifti bir sent değildi.'' dedi. ''Sana ne?'' diye çıkıştı Maya öfkeyle. ''Onların her biri bir nikeldi.'' dedi Bill. ''Gitmemiz gerek.'' dedi öteki adam. ''Gecikiyoruz.'' Ellerini ceplerine attılar. Bill tezgahın üstüne bir maden para bıraktı. Öteki de onu taklit etti. Dönüp kapıya doğru yürüdüler. ''Hoşça kalın.'' dedi Bill. Maya arkalarından seslendi. ''Hey, durun bir dakika, paranın üstüne alın.'' ''Canın cehenneme.'' dedi Bill ve dışarı çıktı. Maya onların büyük kamyona binişlerini, arabayı birinci vitese alıp ağır ağır gidişlerini seyretti. Sonra hızlandıklarını işitti. ''Al.'' dedi fısıldarcasına. Al yoğurup kağıtların arasına koyduğu hamburgerlerden başını kaldırıp baktı. ''Ne istiyorsun?'' ''Bak şuraya.'' Fincanların yanında duran paraları gösterdi. İki yarım dolarlıktı bunlar. Al yaklaşıp baktı, sonra yine işinin başına döndü. Kamyon şoförleri dedi saygılı bir tavırla. Sinekler camlara çarpıyor, sonra vızıldayarak uzaklaşıyorlardı. Kompresör bir süre çalışıp durdu. 66'nın üstünde kamyonlar, ince uzun lüks arabalar, külüstürler geçip gidiyordu. Maya tabakları alıp pasta artıklarını kovaya boşalttı. Islak bezini bulup tezgahın üstünü temizledi. Gözleri yaşamın sürüp gittiği otoyoldaydı. Al ellerini önlüğüne sildi. Tavanın üstünde duvara rapdelenmiş bir kağıda baktı. Üstünde 3 sütun halinde çarpı işareti vardı. En uzun olanını saydı. Kasaya gidip bir avuç dolusu nikel aldı. ''Ne yapıyorsun?'' diye sordu Maya. ''3. makine ödeme yapmaya hazır.'' dedi Al. 3. para makinesine gidip nikelleri atmaya başladı. Tekerleklerin beşinci dönüşünde üç kol birden havaya kalktı. Paralar çanağa boşaldı. Al avuç dolusu paraları toplayıp yine tezgahın başına döndü. Paraları çekmeceye boşaltıp kasayı kapattı. Sonra yerine dönüp çarpıların üstünü çizdi. Üçüncüsünde ötekilerden daha çok oynanıyor dedi. Belki de onların yerini değiştirmem gerek. Tencerenin kapağını kaldırıp ağır ağır kaynayan yahniyi karıştırdı. Acaba Kaliforniya'da ne yapacaklar dedi Mae. Kim? Az önce burada olanlar. Tanrı bilir dedi Al. İş bulurlar mı dersin? Nereden bileyim dedi Al. Otoyol boyunca doğuya baktı. Bak bir nakliye kamyonu geliyor. Acaba durur mu? İnşallah durur. Ve koca kamyon otoyoldan çıkıp kenara park ederken Mae bezini kapıp boydan boya tezgahı sildi. Kahve kavanozlarında temizleme ihmal etmedi. Al bir avuç şalgam alıp soymaya başladı. Kapı açılıp da iki üniformalı kamyon şoförü içeri girdiğinde Mae'nin yüzü gülümsüyordu. Selam bacım. Ben hiçbir erkeğin bacısı değilim dedi Mae. Hepsi birden güldüler. Ne istersiniz delikanlılar? Bir java. Ne çeşit pastalarınız var? Ananaslı, muzlu, çikolatalı ve elmalı. Benimki elmalı olsun. Hayır bir dakika. Şu kalın olan neli? Mae pastayı kaldırıp kokladı. Ananaslı dedi. Peki büyük bir dilim kes. 66'nın üstünde arabalar hızla geçip gidiyordu. 16. bölüm. Jodlar, Wilson'lar batıya doğru birlikte gidiyorlardı. El Reno, Bridgeport, Clinton, Elk City, Sayre ve Texola. Sınır burada bitiyor. Oklahoma geride kalıyordu. Ve bugün arabalar Texas'ın Panhandle bölgesinde ilerliyorlardı. Shamrock, Allen Reed, Groom ve Yarnell öğleden sonra Amarillo'dan geçtiler ve hava kararırken kamp kurdular. Yorgun argın toza toprağa bulanmış ve sıcaktan bunalmışlardı. Büyük anne sıcaktan fenalık geçiriyordu. Durduklarında iyice bitkin bir haldeydi. O gece Al bir çitten sopa çalıp kamyonun üstüne yerleştirdi. Akşam yemeğinde kahvaltıdan kalan soğuk ve sert kurabiyelerden başka bir şey yemediler. Şiltelerin üstüne serildiler, kıyafetleriyle uyudular. Wilson'lar çadırlarını bile kurmamışlardı. Eski sellerin izleriyle yer yer yarılmış gri bölgeden, Panhandle'dan Jodlar'a Wilson'lar hızlı geçtiler. Oklahoma'yı geride bırakıp Texas'a gelmişlerdi. Kaplumbağalar tozun içinde yuvalanıyor, güneş dünyayı kırbaçlıyordu. Akşam sıcaklık gökten kaybolmuş, topraktan yayılmaya başlamıştı. Aileler iki gün boyunca durmadan gittiler. Ama üçüncü gün ülke onlara çok büyük geldi ve yeni bir yaşama tekniğini uygulamaya koyuldular. Otoyol onların evleri, hareket, anlatım biçimleri olmuştu. Yavaş yavaş yeni bir yaşama başladılar. Önce Ruthie ile Winfield, sonra Al, Connie ve Rose of Sharon, en sonda yaşlılar. Toprak büyük, durgun bir dalga gibi uzanıp gidiyordu. Wildorado, Vega, Bossy ve Glen Rio. Texas burada bitiyor. New Mexico ve dağlar. Uzakta göğe doğru uzanan dağlar görünüyordu. Arabaların lastikleri gıcırdadı. Motorlar kızdı, radyatör kapaklarının kenarından buhar tütmeye başladı. Pecos Irmağı'na varıp Santa Rosa'ya geçtiler ve 30 kilometre daha yol aldılar. Al Jod arabayı kullanıyor, annesiyle Rose of Sharon yanında oturuyorlardı. Kamyon önlerindeydi. Sıcak hava toprağın üstünde kaynıyor, uzakta dağlar titreşiyordu. Bir elini rahatça direksiyona koymuş olan Al, iki büklüm oturmuş kayıtsızca arabayı sürüyordu. Gri kasketini bir gözünün üstüne düşürmüştü. Ara sıra başını çevirip pencereden dışarı tükürüyordu. Yanında ellerini kucağında kavuşturmuş oturan anne, yorgunluğa karşı direnişe geçmişti. Arabanın her sarsılışında vücudu ve başı sallanıyordu. Gözlerini kısıp ilerideki dağlara baktı. Rose of Sharon, arabanın sarsıntısına karşı koyabilmek için ayaklarını sıkıca yere basmış, dirseğini kapıya dayamıştı. Dolgun yüzüyle boyun kasları gergindi. Bebeğini herhangi bir darbeye karşı korumak için bütün vücudu yay gibi gerilmişti. Başını çevirip annesine baktı. Anne dedi. Annenin gözleri parladı ve dikkati Rose of Sharon'a çevrildi. Onun gergin, yorgun, dolgun yüzüne bakıp gülümsedi. Anne dedi kız. Oraya varınca hepiniz meyve toplayıp köyde yaşayacaksınız değil mi? Anne alay edercesine gülümsedi. Daha varmadık dedi. Orasının neye benzediğini bile bilmiyoruz. Göreceğiz. Connie ile ben artık köyde yaşamak istemiyoruz dedi kız. Ne yapacağımızı kararlaştırdık. Bir an için annenin yüzünde bir huzursuzluk havası belirdi. Bizimle ailenizle birlikte kalmayacak mısınız diye sordu. Connie ile ben bu konuda epeyce konuştuk. Kasabada yaşamak istiyoruz anne. Heyecanla devam etti. Connie bir dükkanda, belki de bir fabrikada iş bulacak. Evde de çalışacak. Belki radyo üstüne. Uzman olacak. O zaman belki kendi dükkanını açar. Connie çocuğu doğururken yanımda bir doktor bulunacağını söylüyor. Duruma bir bakacağız. Belki de hastaneye giderim. Ve bir araba alacağız. Küçük bir araba. Geceleri evde çalışması çok hoş olacak. Western Love Stories'ten bir sayfa koparmıştı. Onu kurslara gönderecek. Çok ucuzmuş. Öyle yazıyordu. Kağıdın üstünde. Ben de gördüm. Kursu bitirdikten sonra insanı işte buluyorlar. Radyolar üstüne. Temiz bir iş. Üstelik geleceği de var. Kasabada yaşayıp sinemaya da gideceğiz. Elektrikli ütüm olacak. Çocuğun da bir sürü yeni eşyası. Connie bembeyaz yepyeni giysiler alırız diyor. Katalogda çocuklar için neler yaptıklarını gördüm. Belki ilk başta Connie evde çalışırken kolay olmayacak. Ama herhalde çocuk doğuncaya kadar çalışmasını bitirir. Küçücük bir yerimiz olur. Süslü şeyler istemiyoruz ama çocuk için güzel şeyler olsun diyoruz. Yüzü coşkuyla parıldıyordu. Düşündüm ki, kendi kendime dedim ki, Connie dükkan açınca belki hepimiz kasabaya gidebiliriz. Belki Al onun yanında çalışabilir. Annenin gözleri onun pembe yüzünden hiç ayrılmamıştı. Söylediklerini dikkatle dinledi. Yanımızdan ayrılmanızı istemeyiz dedi. Ailenin parçalanması iyi değildir. Al homurdandı. Ben mi Connie'nin yanında çalışacağım? O niye gelip benim yanımda çalışmıyor? Geceleri ders çalışabilecek tek insan o mu? Anne birden bütün bunların düş olduğunu fark etti. Başını yine önüne eğdi. Vücudu rahatladı ama küçük gözleri hala gülümsüyordu. Acaba büyük anne bugün nasıl dedi. Al direksiyonun başında huzursuzlaşmaya başlamıştı. Motordan tıkırtılar geliyordu. Hızını artırdı, tıkırtılar da arttı. Yavaşlayıp dinledi. Sonra bir an hızlanıp yeniden kulak verdi, tıkırtı artmıştı. Al kornasını çalıp arabayı yolun kıyısına çekti. Öndeki kamyon da yol kıyısına gelip geriledi. Yanlarından üç araba batıya doğru klakson çalarak geçti. Sonuncusunun şoförü başını camdan çıkararak bağırdı. ''Hangi cehennemde durduğunu sanıyorsun?'' Tom kamyonu iyice yaklaştırdıktan sonra dışarı çıkıp yanlarına geldi. Yüklü kamyonun arkasından başlar, uzanıp onlara baktı. Al motoru çalıştırıp iyice dinledi. ''Ne oldu Al?'' diye sordu Tom. Al biraz daha gaz verdi. ''Dinle.'' Tıkırtılar başlamıştı. Tom dinledi. ''Vitesi boşa alıp çalıştır.'' dedi. Ön kapağı açıp başını içeri soktu. ''Biraz daha gaz ver.'' Bir süre dinledikten sonra kapağı kapattı. ''Sanırım haklısın Al.'' dedi. ''Piston kolu yatağı değil mi?'' ''Öyle görünüyor.'' dedi Tom. ''Yeterince yağ koymuştum.'' diye açıkladı Al. ''Anlaşılan gitmemiş. İyice kurumuş artık. Çıkartıp atmaktan başka yapılacak bir şey yok. Bak ben biraz daha gidip duracak iyi bir yer bulayım. Sen yavaş yavaş gel, dikkatli ol.'' ''Çok mu kötü?'' diye sordu Wilson. ''Oldukça.'' dedi Tom. Ve kamyona binip ağır ağır hareket ettirdi. ''Ne oldu bilmiyorum.'' diye açıkladı Al. ''Bol bol yağ koymuştum.'' Al suçun kendisinde olduğunu biliyor, başarısızlığını anlıyordu. ''Senin suçun değil.'' dedi anne. ''Sen her şeyi gerektiği gibi yaptın.'' Sonra çekinerek sordu. ''Çok mu kötü?'' ''Bir kere çıkarması zor. Sonra yeni bir piston kolu almamız gerek. Ya da yeni bir yatak.'' İçini çekti. ''Tom'un burada olduğuna gerçekten seviniyorum. Ben bu işi asla beceremezdim. İnşallah Tom becerir.'' Yolun kıyısında kocaman kırmızı bir ilan tahtası duruyor, gölgesi oldukça geniş bir bölgeyi kaplıyordu. Tom kamyonu yoldan çıkarıp gölgeye çekti. Dışarı çıkıp Al'ın gelmesini bekledi. Telaşlanma diye seslendi. Yavaş ol yoksa makaslardan birini de kırarsın. Al'ın yüzü öfkeden kıpkırmızı olmuştu. Motoru çalıştırdı. Kahretsin diye bağırdı. O yatağı ben yakmadım. Ne demek istiyorsun? Makasları da kıracakmışım. Tom sırıttı. Sakin ol dedi. Bir şey demek istemedim. Hele şöyle iyice kıyıya al bakalım. Al homurdanarak arabayı düzeltti. Gidip millete arabayı benim bozduğumu söyleme. Motordan büyük bir gürültü çıktı ve durdu. Tom kapağı kaldırıp içeri baktı. Soğumadan hiçbir şey yapamayız dedi. Herkes arabalardan boşalmış başlarına üşüşmüştü. Ne durumda diye sordu baba. Sonra yere çömeldi. Tom Al'a döndü. Hiç böyle bir şey onardın mı? Hayır dedi Al. Hiç yapmadım. Ama kapakları çıkarttım. O kolu çıkartmak için kapakları açmamız gerek. Sonra yeni bir tane alıp tıraşlayıp boşlukları doldurarak yerine uydurmalıyız. Tam bir günlük iş. Yeni parçayı da ancak son geçtiğimiz kasabadan, Santa Rosa'dan alabiliriz. Albuquerque'ye 100 kilometre ileride. Ey tanrım, yarın pazar, yarın hiçbir şey yapamayız. Aile sessizce onları dinliyordu. Ruti yaklaşıp kırık parçayı görebilmek umuduyla başını içeri uzatarak baktı. Tom devam etti. Yarın pazar, parçayı ancak pazartesi alabiliriz. Salıdan önce de işi bitiremeyiz herhalde. Elimizde işimizi kolaylaştıracak takım da yok. Amma belaya çattık. Bir gölge toprağın üstünden kayarak geçti. Hepsi başlarını kaldırıp yukarıda uçan siyah kuşa baktılar. Ben asıl paramız bitecek de oraya hiç varamayacağız diye korkuyorum dedi baba. Hepimizin karnının doyması gerek. Durmadan da benzinle yağ alıyoruz. Paramız biterse ne yaparız bilmiyorum. Galiba hep benim suçum dedi Wilson. Şu lanet olası araba başıma hep bela oldu. Sizler bize çok iyi davrandınız. Şimdi eşyalarınızı toplayıp yolunuza devam edin. Seyri ile ben kalıp bir çaresine bakarız. Sizi yolda bırakmak istemeyiz. Olmaz öyle şey dedi baba yavaşça. Neredeyse akrabadan ileri olduk. Büyük baba sizin çadırınızda öldü. Başınıza yalnızca dert açtık dedi Seyri bezgin bir tavırla. Tom ağır ağır bir sigara sardı. Bir süre elinde tutup inceledikten sonra yaktı. Artık iyice perişan olan şapkasını çıkarıp alnını sildi. Bir fikrim var dedi. Belki kimsenin hoşuna gitmeyecek ama yine de söyleyeceğim. Kaliforniya'ya ne kadar yaklaşırsak o kadar para artırmış oluruz. Bu araba kamyonun iki misli hızla gider. İşte önerim şu. Kamyondaki yükün bir bölümünü boşaltırız. Sonra Casey ile benim dışımda hepiniz binersiniz. Casey ile ben burada kalır, arabayı onarır, arkanızdan geliriz. Gece gündüz durmadan sürer, size yetişiriz. Yolda karşılaşmasak bile siz çalışmaya başlamış olursunuz. Eğer kamyon bozulursa bir kenara çeker, biz gelene dek beklersiniz. Daha da kötüsü olamaz zaten. Eğer oraya varırsanız hemen çalışmaya başlarsınız. Böylece işler kolaylaşır. Casey bana yardım eder, biz de hemen geliriz. Aile öneriyi bir süre düşündü. John amca babanın yanına çömeldi. O piston yatağını onarmak için benim yardımıma gerek yok mu diye sordu Al. Hiç böyle bir şey onarmadığını kendin söyledin. Doğru diye onu onayladı Al. Yalnız güçlü birine ihtiyacınız olabilir. Belki papaz kalmak istemez. Kim olursa olsun önemli değil dedi Tom. Baba kuru toprağı parmağıyla kazıdı. Tom haklı gibi bir duygu var içimde dedi. Hepimizin burada kalmasının bir yararı yok. Karanlık basmadan 100-150 kilometre yapabiliriz. Bizi nasıl bulacaksınız diye sordu anne kaygıyla. Nasıl olsa aynı yoldayız dedi Tom. Doğru 66. üzerinde ilerliyoruz. İleride Bakersfield diye bir yer var. Haritada gördüm. Siz doğruca oraya gidin. Evet ama Kaliforniya'ya varıp yoldan ayrılınca... Meraklanma dedi Tom. Sizi buluruz. Kaliforniya koskoca bir dünya değil ki. Haritada kocaman bir yer gibi görünüyor dedi anne. John sen ne dersin diye sordu baba. Bunu yapmamak için bir neden görüyor musun? Hayır dedi John. Bay Wilson araba senin. Oğlumun onu onarıp arkadan getirmesine bir diyeceğin var mı? Yok canım dedi Wilson. Şimdiye dek aileniz bize her türlü yardımı yaptı. Üstelik ona ben de yardım edebilirim. Size yetişemezsek çalışıp biraz para kazanabilirsiniz dedi Tom. Diyelim ki hepimiz burada kaldık. Bir kere burada su yok. Ya arabayı da tamir edemezsek? Ama giderseniz çalışırsınız. Belki para kazanıp bir ev bile bulabilirsiniz. Ne dersin Casey? Burada kalıp bana yardım eder misin? Sizin için elimden ne gelirse yaparım dedi Casey. Beni yanınıza alıp taşıdınız. Ne isterseniz yaparım. Burada kalırsan sırt üstü yatıp yüzünü gözünü yağa bulaştıracaksın. Bana göre hava hoş. Madem ki durum böyle, biz yola koyulsak iyi olur dedi baba. Belki duraklamadan önce 100-150 kilometre gidebiliriz. Anne onun önüne geçti. Ben gitmiyorum. Ne demek gitmiyorum? Gitmek zorundasın. Aileye senin bakman gerek. Bu isyan babayı şaşırtmıştı. Anne arabaya gidip arka koltuğa oturdu. Kriko kolunu alıp kolaylıkla kullanabileceğini gösterdi. Gitmiyorum. Gideceksin dedim sana. Karar verildi. Annenin dudakları gerilmişti. Beni ancak zor kullanarak götürebilirsin dedi anne alçak sesle. Kriko kolunu hafifçe salladı. Ve seni utandıracağım baba. Zor kullanmaya kalkarsan gıkımı bile çıkartmayacağım. Direneceğim. Zaten bana diş geçirebileceğini hiç sanmıyorum. Eğer bana el sürersen Tanrı tanığımdır, canını çıkartırım. Yemin ederim ki yaparım. Baba umutsuzlukla çevresine bakındı. Edepsize bakın dedi. Onun hiç bu denli edepsiz olduğunu görmemiştim. Ruti kıkırdadı. Kriko kolu saldırmaya susamışçasına annenin elinde sallanıyordu. Hadi dedi anne. Kararını verdin. Gel de götür beni. Bir dene hele. Ama hiçbir yere gitmiyorum. Gitsem bile bir an olsun uyutmam seni. Bekleyeceğim. Bekleyeceğim ve tam gözlerini kapattığında maşayı kafana indireceğim. Edepsizliği iyice ele aldı diye mırıldandı baba. Üstelik torun torba sahibi koskoca karı. Bütün grup isyanı seyrediyordu. Babanın öfkeyle patlamasını beklediler. Yumruklarının sıkışını görmek için ellerine baktılar. Ama baba öfkelenmemiş, yumrukları sıkılmamıştı. Ve bir an için annenin kazandığını anladılar. Anne de biliyordu bunu. Anne neyin var senin dedi Tom. Neden böyle davranıyorsun? Ne oldu sana? Bize bekçilik mi edeceksin? Annenin yüzü yumuşadı ama gözlerinden hala kıvılcımlar fışkırıyordu. Düşüncesizce konuşuyorsun dedi anne. Bu dünyada neyimiz kaldı ki? Ailemizden başka hiçbir şey. Yola çıktık, ardından hemen büyük babayı toprağa verdik. Ve şimdi de aileyi parçalamak istiyorsunuz. Size yetişeceğiz anne diye bağırdı Tom. Fazla ayrı kalmayacağız ki. Anne Kriko kolunu salladı. Ya biz konaklar siz de geçip giderseniz? Belki de buluşamadan oraya varırız. O zaman kime haber bırakacağız? Bizi kime soracaksınız? Önümüzde zorlu bir yol var. Büyük anne hasta. Onun da bir ayağı çukurda. Çok bitkin. Önümüzde zorlu bir yol var. Ama biraz para kazanabiliriz dedi Joe amca. Ötekiler gelene dek para biriktirebiliriz. Ailenin gözleri yeniden anneye döndü. Güç oydu. Kontrolü eline almıştı. Biriktireceğimiz para bir işe yaramaz dedi. Önemli olan aileyi parçalamamak. Kimse sürüden ayrılmayacak. Hepimiz bir arada ve sapasağlamken hiçbir korkum yok. Ama parçalanmamıza göz yummayacağım. Wilson'lar da, papaz da burada bizim yanımızda. Onlar gitmek isterlerse bir diyeceğim yok. Ama eğer bizimkiler de gitmeye kararlıysalar ben burada kalıyorum. Anne hepimiz burada kalamayız dedi Tom onu yatıştırmaya çalışarak. Su yok, fazla bir gölgelik bile yok. Büyük annenin gölgeye ihtiyacı var. Pekala dedi anne. Yola devam edeceğiz. Su ve gölge olan ilk yerde duracağız. Ve kamyon geri gelip parça almanız için sizi kasabaya götürüp getirecek. Güneşin altında yürümeyeceksiniz. Yalnız gitmenizi de istemiyorum. Yolda yanınızda size yardım edecek birisi olsun. Tom çaresizce ellerini yana açıp bıraktı. Baba dedi, istersen sen bir kolundan, ben bir kolundan tutarız, ötekiler de üstüne çullanır. Büyük anne de kamyonun üstünden tepesine atlar. Belki böylelikle annemi kamyona sokabiliriz. Ama birkaçımız da o kriko koluyla ölürüz. Ama eğer başını ezdirmeye niyetlediysen, sanırım partiyi annem kazandı. Şu işe bak, inatçı bir kadın çevresinde kaç kişiyi dört döndürüyor. Kazandın anne. Birinin canını yakmadan önce şu kriko kolunu elinden bırak. Anne elindeki demir çubuğa şaşkın şaşkın baktı. Eli titriyordu. Silahını yere bıraktı ve Tom büyük bir dikkatle onu yerden alıp arabanın içine koydu. Baba şaşkın şaşkın bakınmayı bırak da kendine gel dedi Tom. Al sen herkesi kamyona doldurup konaklayacakları bir yere götür. Ve kamyonu buraya geri getir. Papazla ben kırık parçayı çıkarmaya çalışacağız. Sonra eğer yapabilirsek Santa Rosa'ya gidip piston kolu bulmaya çalışacağız. Cumartesi akşamı olduğu için belki bulabiliriz. Gidip İngiliz anahtarlarını kamyondan alayım. Arabanın altına elini uzatıp akan yağı eliyle yokladı. Evet bana bir kap verin şu eski kovayı altına koyayım da yağ içine aksın. Ziyan etmemeliyiz. Alın uzattığı kovayı alıp arabanın altına koydu ve yağ tapasını anahtarla gevşetti. Tapayı parmaklarıyla çıkartırken simsiyah yağ kolundan aşağı kovanın içine akmaya başladı. Kova yarı yarıya dolana dek al aileyi kamyona yerleştirmişti. Tom yüzü gözü yağ içinde lastiklerin arasından onlara baktı. Çabuk dönün diye seslendi. Kamyon otoyola çıkıp uzaklaşırken motorun vidalarını gevşetmeye başlamıştı. Contaları bozmamak için civataları tek bir döndürüşle gevşetti. Papaz tekerleklerin yanına çömeldi. Ben ne yapabilirim? Şimdilik hiçbir şey. Yağ aktıktan ve ben bu civataları gevşettikten sonra kapağı çıkarmama yardım edebilirsin. Arabanın altına girdi. İngiliz anahtarıyla civataları gevşetip parmaklarıyla çevirip çıkardı. Kapağın düşmesine engel olmak için uçlardaki civataları gevşettikten sonra yerinde bırakmıştı. Toprak hala sıcak dedi Tom. Sonra ekledi. Son günlerde çok sessizsin Casey. Şu işe bak. Seninle ilk karşılaştığımda yarım saatte bir söylev çekiyordun. Oysa son birkaç gündür 10 kelime bile çıkmadı ağzından. Ne oldu, canın mı sıkılıyor? Casey yüzüstü uzanmış arabanın altına bakıyordu. Seyrek sakallı çenesini elinin üstüne dayamıştı. Şapkasını öylesine geriye itmişti ki başını değil de ensesini örtüyordu. Papazken ömrüm boyunca yetecek kadar konuştum dedi. Evet ama bir sürü mantıklı şey de söyledin. Üzülüyorum dedi Casey. Papazlık yaparken farkında bile değildim ama çok çapkınlık ettim. Artık papazlığı bırakacaksam evlenmem gerek. Kanım kaynıyor Tommy. Benim de dedi Tom. McAllister'dan çıktığım gün sigara içiyordum. Yanıma bir kız yaklaştı. Orospunun biri. Ama ne olduğunu anlatmayacağım. Kimseye anlatmayacağım. Casey güldü. Ne olduğunu biliyorum. Bir keresinde alıp başımı kırlara gitmiştim. Döndüğümde aynı çılgınca iş benim de başıma geldi. İşte böyle oldu dedi Tom. Yine de paramı harcamadım. Herhalde beni kaçık sanmıştır. Aslında ona para vermem gerekti ama topu topu $5 vardı. Kız da para istemediğini söyledi. Hey şuraya gel de civatalardan birini tut. Gevşeteceğim. Sonra sen onu çıkartırsın ben de bu civatayı. Böylece kapağı çıkartırız. Contaya dikkat et. Bak şöyle yapacaksın. Bu eski Dodge'lar 6 silindirli. Bir seferinde bir tanesini açmıştım. Yatakları karpuz kadar büyük. Tamam, bırak. Tut. Kolunu uzat ve o contayı çıkart. Yavaş yavaş. Oldu. Yağlı kapak yerde ikisinin ortasında duruyordu. Oyukların içi hala yağ doluydu. Tom elini ön oyuklardan birine sokup kırık parçaları çıkardı. İşte burada dedi. Kırık parçayı parmaklarının arasında çevirdi. Şaft gitmiş. Arkadan kolu al. Ben sana dur deyince yedek çevir. Casey ayağa kalktı, kolu bulup yerine taktı. Hazır mısın? Tamam, biraz yavaş. Biraz daha. Biraz daha. Tamam oldu. Casey eğilip yeniden arabanın altına baktı. Tom piston kolu yatağını şafta vurdu. İşte burada dedi. Neden kırıldı acaba diye sordu Casey. Bilmem, bu külüstür 13 yıldır yollarda. Kilometre saati 90 bin kilometreyi gösteriyor. Tanrı bilir kaç kez o saati sıfırlamışlardır. Çok çabuk ısınıyor. Belki birisi yağ koymayı unutmuştur. İngiliz anahtarını yatak civatalarından birine taktı. Asıldı ama anahtar kaydı. Elinin üstünde uzun bir yara açılmıştı. Fışkıran kan yağa karışarak onunla birlikte kovanın içine aktı. İşte bu çok kötü oldu dedi Casey. İstersen o işi ben yapayım da sen elini sar. Yok canım, zaten ömrümde bir yerimi kesmeden araba tamir edemedim hiç. Artık bu da olduğuna göre kendimi üzmeme gerek yok. Anahtarı yeniden civataya taktı. Keşke yarım ay şeklinde bir anahtarım olsaydı dedi. Civata gevşeyene dek eliyle anahtarın sapına vurdu. Hepsini çıkardıktan sonra kapak civatalarıyla birlikte kapağın içine koydu. Sonra pistonu çekip çıkarttı. Pistonla birlikte piston kolunu da kutunun içine yerleştirdi. Tanrı'ya şükürler. Arabanın altından çıkarak kapağı da dışarı çekti. Pis bir bezi elini sildikten sonra yarayı inceledi. Amma da kanıyor dedi. Neyse, şimdi durdururuz. Yere çişini etti, oluşan çamurdan bir avuç alarak yarının üstüne koydu. Bir an sonra kan durmuştu. Kanı durdurmak için bundan iyi çare yoktur dedi. Bir avuç örümcek ağı da aynı işi görür dedi Casey. Biliyorum ama ortalıkta örümcek ağı falan yok. Üstelik her zaman işeyebilirsin. Tom çamurluğun üstüne oturup kırık kolu inceledi. Şimdi bir 25 doç bulup kullanılmış bir piston koluyla birkaç conta alabilirsek belki onu tamir edebiliriz. Alda geç kaldı. İlan tabelasının gölgesi neredeyse 10-15 metreyi bulmuştu. Gün bitmek üzereydi. Casey çamurluğun üstüne oturup batıya baktı. Çok geçmeden yüksek dağlara geleceğiz dedi. Bir süre sustuktan sonra birden haykırdı. Tom? Evet. Tom, yoldaki arabaları seyrediyordum. Bizi geçenleri ve bizim geçtiklerimizi iyice izledim. Neyi izledin? Tom, bizim gibi batıya giden yüzlerce aile var. Gördüm onları. Bir teki bile doğuya gitmiyor. Yüzlerce. Sen de fark ettin mi? Evet, fark ettim. Sanki askerlerden kaçıyorlar gibi. Sanki tüm ülke hareket ediyor. Evet dedi Tom. Tüm ülke göç ediyor. Biz de göç ediyoruz. Ya bütün insanlar ve herkes, ya hiçbir orada iş bulamazsa? Lanet olsun diye haykırdı Tom. Ne bileyim ben. Ben yalnızca bir ayağımı ötekinin önüne atıyorum. 4 yıl McAllister'da bunu yaptım. Hücrenin içine girip çıkıyordum. Hiç olmazsa dışarısı farklıdır diyordum. Zaten başka türlü düşünemezsin içeride. Yoksa çıldırırsın. Ama şu işe bak. Casey'ye döndü. Bak, bu kol kırık. Kırılacağını bilmiyorduk. Onun için kendimizi hiç üzmedik. Ama şimdi kırıldı ve onaracağız. İşte her şey bunun gibi. Kendimi üzmeyeceğim. Yapamam zaten. Bak şu elimdeki demir parçasını görüyor musun? Görüyor musun ha? İşte şu anda aklında ondan başka hiçbir şey yok. Şu alda hangi cehennemde kaldı? Bak Tom dedi Casey. Neyse boş ver. Anlatması çok zor. Tom elinin üstündeki çamur tabakasını kaldırıp yere attı. Yaranın kenarı simsiyah olmuştu. Başını kaldırmadan papaza baktı. Nutuk atmaya hazırlanıyorsun galiba dedi. Durma, nutuklardan hoşlanırım. Gardiyan hep nutuk atardı. Bize bir zararı yoktu, üstelik çok da eğlenirdik. Hadi sen de söyleyeceğini söyle. Casey uzun kemikli parmaklarını kıtırdattı. Bir sürü eşya taşınıyor. İnsanlar bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnsanlar üst üste yığılmışlar. Dediğin gibi birbirlerinin adımlarını izliyorlar. Nereye gittiklerini düşünmüyorlar ama yine de hepsi aynı yöne gidiyorlar. Kulaklarını açarsan bir uğultu, bir gürültü, bir hareket ve bir huzursuzluk duyuyorsun. Bir şeyler oluyor ama onu oluşturanlar hiçbir şey bilmiyor, şimdilik. Batıya giden bütün bu insanlardan, boşalan çiftliklerden bir şeyler doğacak. Tüm ülkeyi değiştirecek bir şeyler olacak. Ben yine de adımlarımı yavaş yavaş atıyorum dedi Tom. Evet ama önüne bir çit çıkınca tırmanman gerek. Önüme çit çıkarsa tırmanırım dedi Tom. Casey içini çekti. En iyisi de bu. Sana katılıyorum. Ama farklı çitler var. Daha nedenini bile bilmeden benim gibi çitlerin üstünden atlayan insanlar var. Şu gelen al değil mi? Evet, öyle görünüyor. Tom ayağa kalkıp piston koluyla yatağın parçalarını beze sardı. Aynısını aldığından emin olmalıyım. Kamyon yolun kenarında durdu. Al pencereden dışarı saktı. Gelmek bilmedin dedi Tom. Çok mu uzağa gittiniz? Al içini çekti. Kolu çıkardın mı? Evet, Tom bezi ona uzattı. Mil yatağı kırılmış. Benim suçum değildi dedi Al. Elbette bizimkileri nereye götürdün? Canımız çıktı dedi Al. Bir yandan büyük anne, bir yandan Rosa Thorne sızlanıp durdular. Rosa Thorne'u yataklardan birinin üstüne yatırdık. Ama büyük anne aya bakıp da havlayan köpekler gibi oluyordu. Galiba artık iyice bunadı. Çocuk gibi. Kimseyle konuşmuyor, kimseyi tanımıyor. Karşısında büyük baba varmış gibi söylenip duruyor. Onları nerede bıraktın diye sordu Tom ısrarla. Bir kamp yerine geldik. Gölgelik yer ve su var. Bir gün kalmak yarım dolar. Ama herkes o kadar yorgun ve sinirliydi ki kaldık işte. Annem büyük anne çok bitkin olduğu için kalmamız gerektiğini söyledi. Wilson'ların çadırını kurduk. Yanına da bizim muşambayı serdik. Bana kalırsa büyük anne keçileri kaçırdı. Tom batan güneşe baktı. Casey dedi. Birinin arabanın yanında kalması gerek. Yoksa soyup soğana çevirirler. Kalır mısın? Elbette kalırım. Al yanındaki kese kağıdını uzattı. Annem biraz etli ekmek gönderdi. Termosta su da var. O da kimseyi unutmuyor dedi Casey. Tom Al'ın yanına bindi. Bak dedi, olabildiğince çabuk döneriz ama ne kadar süreceğini kimse bilemez. Ben burada kalırım. Oldu, kendi kendine söyle verme. Hadi gidelim Al. Akşamın çökmeye başlayan karanlığında kamyon yola çıktı. İyi adam dedi Tom, durmadan düşünüyor. İnsan papazsa herhalde epeyce düşünmesi gerekiyor. Bir ağacın altında çadır kurmak için 50 sent vermek zorunda kalmak babamı çok kızdırdı. Anlamıyor hala, küfredip duruyor. Yakında havayı da parayla satacaklar diyor. Ama annem büyük annenin gölgede kalması gerektiğini savunuyor.